Ayrım 5. Kur'an penceresinden Kurtuluş Savaşı'na bir bakış. Yaşar Nuri Öztürk. Sayfa 56. Özgün İslam tutkusu hedefine varabildi mi? Hayır, varamadı. Ne yazık ki varamadı. Özgün İslam tutkusu tek başına yetmiyor, yetmemiştir. Bu tutkuyu ilim, düşünce, içtihat planlarında kotaracak kadrolar yoksa tek başına tutku bir özlem olarak hatıralarda kalır. Anadolu Kurtuluş Savaşı'nda da büyük ölçüde böyle olmuştur. Çünkü özgün İslam tutkusunu yüreğinde ve beyninde taşıyan ve hayata geçirmek isteyen müdafaa-i hukuk başbuğu bu özlemini gerçekleştirecek ilim, içtihat kadrolarından yoksundu. Bu yoksunluk onun birçok atılımını başarısız, bir kısmını da hatalarla mağlup kılmıştır. Atatürk'ün özgün İslam tutkusu, Muhammed'in dinini Muavi'nin dinine dönüştüren Emevi yozlaştırmasını aşmaya yetmedi. Oysa ki temel problem bu yozlaştırmaydı. Muaviye İslam'ı, Muhammedi İslam'ın ruhu olan ahlakı devre dışına çıkaracak bir yapay, namazlı, ahlaksız İslam getirdi. Bu namaz İslam'ının yaşatılması için Kur'an dininin ahlakı besleyen ve ahlaksızlığı çok ağır biçimde müeyyidiyelendiren yapısını değiştirilmesi gerekiyordu. Muaviye bunu da başarıyla yerine getirdi. Nasıl? Uydurma hadisler yoluyla. Uydurma hadislerle Kur'an dinine karşı yeni bir ideoloji dini oluşturan Muaviye, bu dahiyane operasyonu ile İslam konusunda Muhammed'in söz hakkını kendi eline almakta kalmadı, Kur'an'ı da devre dışı bıraktı. İslam dünyası Muaviye'den beri Kur'an'ın esas mesajının devre dışı bırakıldığı bir dini yaşıyor. Böyle bir dini ihyaya kalkıştığınız her seferde cehennemi bir bataklıkta biraz daha derine inersiniz. İslam dünyası 1000 yıla yakın bir zamandır işte bu derine inme işiyle meşgul. Ne yazık ki bu inmeyi bir yükselme sanıyor. Ahlak nasıl dışlandı? Elinizdeki eserde Kurtuluş Savaşı lügatinin en hayati kavramlarından birinin namus ve namuslu adam kavramı olduğunu ayrıntılarıyla anlatılmış bulunuyoruz. Müdafaa hukukun namus kavramı son tahlilde ahlak, namuslu adam kavramı ise ahlaklı adam anlamındadır. Bu aynı zamanda dindar adam demektir. Müdafaa-i hukukun namuslu adamı, milli mücadeleye karşı savaşan haçlı işbirlikçisi dinciliğinin değerli adam kavramına tamamen terstir. Dinciliğin değerli adamı namuslu ve ahlaklı adam değildir. Başarıyı esas alan ve bunun için akla gelebilecek her değeri rahatlıkla çiğneyen adamdır. Müdafaa-i hukukun namuslu adamı namuslu kalmak için her şeyi feda eder. Dinciliğin değerli adamı ise başarılı olmak için her şeyi feda eder. Müdafaa-i hukuk bu namus ve insan anlayışıyla ilki açısından çok sağlam bir Kur'ani zemine dayandı ama bunu kitleleri kucaklayıp eyleme sürecek şekle getiremedi. Orada hem mahrumiyetleri vardır hem de hataları. Orada siyasal irade yeterli olamazdı. Bu iradenin teolojik açıdan donatılması ve kotarılması gerekiyordu. İşte bu gereklilik yerine getirilemedi. Emevi İslam'ı Kur'an'ın ahlak ve insan haklarını takviye eden, din adına öne çıkaran yapısını son derece şeytani bir oyunla işlemez hale getirdi. Çok basite indirerek ifade edelim. Emevi uydurma hadislerle şunu yaptı. Günlük ibadetler günlük günahları siler. Haftalık ibadetler haftalık günahları siler. Yıllık ibadetler yıllık günahları siler. Ömürde bir kez yapılan ibadetlerse ömürlük günahları yani bütün günahları siler. Bu melun ve müşrik anlayışın açılımı şudur. Namazlarınızı muntazam kılıyorsanız o gün işlemiş olduğunuz bütün günahlar silinir. Cuma namazınızı muntazam kılıyorsanız o hafta işlediğiniz bütün günahlarınız silinir. Ramazan orucunuzu muntazam tutuyorsanız o yıl işlediğiniz bütün günahlarınız silinir. Hacca gittiğinizde ise ömür boyu işlediğiniz günahlarınız silinir. İşte bu kadarla da kalmaz. Bu silme ve silinme işi daha sonraları yan takviyelerle beslenmiştir. Namazı şu şekilde, şuralarda, şu insanlarla birlikte kılarsanız silicilik etkisi katlanır. Cuma için, oruç için hep aynı sistem yürümüştür. Tarikatlar döneminde bu günah silme işine şeyhlerin, efendilerin, pirlerin şefaatleri, himmetleri de eklenmiştir. Yani ahlaksız olmanın, zulme, namussuzluğa karşı çıkmamanın riski tamamen yok edilmiştir. O zaman insanlar kendilerine bu imkanı veren bir din yerine boynuzsuz koyunun boynuzlu koyundan hakkını alacağını, zulme karşı çıkılmazsa imanın yok olacağını, halkın malına mülküne musallat olanların namazlarının sadece lanet vesilesi olacağını, böyle musallatların dini inkar etmiş sayılacağını, Maun suresi, söyleyen bir İslam'a neden taraftar olsunlar? İmam-ı Azam işte bu noktada tarihin eşsizleri arasında dikkat çekiyor. O Emevi zorbalarının talim ettikleri bu namazlı ama ahlaksız İslam'a karşı namazsız ama ahlaklı İslam'ı tercih edip savundu. Ve bu yüzden namazsız bir din inşa etmekle suçlanarak kafir ilan edildi. Müdafaa-i hukuk, felsefe ve zihniyeti işte İmam-ı Azam'ın bu anlayışını hayata geçirmek istiyordu. Ne yazık ki bunu yapmak isterken İmam-ı Azam'ın adını bile anmıyordu. Çünkü İmam-ı Azam'dan haberi yoktu. Yaptıkları işin bu olduğunu, yüzyılın en büyük İslam düşünürü unvanını taşıyan ve müdafaa-i hukuk başbu ile aynı yılda ölen Muhammed İkbal biliyor ve dünyaya ilan ediyordu. Ama müdafaa-i hukuk kadroları bundan da habersizdi. Müdafaa-i hukuk kadroları ne esef verici kederdir ki, hayalcilikle itham ettikleri Enver Paşa ve arkadaşlarının Şeyh Senussi gibi müstesna bir değeri Libya çöllerinde bulup Anadolu'ya getirme başarılarını, İkbal'i bulup onunla işbirliği veya en azından temas imkanı sağlamak için gösteremediler. Yaptıkları işler İmam-ı Azam'ın beklentilerine cevaptı ama işi yapanların İmam-ı Azam'dan haberleri yoktu. İcraatlarını takdir edip dünyaya duyuran bir Muhammed İkbal vardı ama kadronun ondan da haberi yoktu. İnsan sormadan edemiyor. Atatürk'ün etrafını saran sözde Atatürkçü kadro bu din meselesinde bu kadar boş ve kof nasıl olabilirler? Ya şu söylediklerimizden haberleri olsaydı, ya o İkbal Gazi teması sağlanabilseydi. Hiç kuşkumuz yok ki İslam dünyasının, belki de bütün dünyanın kaderi değişecekti. Bu Emevi müşrik operasyonu, Kur'an elbette ki bilmiş ve elbette ki onun şerrine karşı tedbirini getirmiştir. O tedbir, namazı düzenleyen Fatiha suresi gibi Sebul mesane bir sure ile sağlanmıştır. Maun suresi. Maun suresi bu ibadet anlayışını şirkin ve dinsizliğin ta kendisi ilan ederek yıkmış, düzenbazların başına geçirmiştir. Maun suresi az önce dikkat çektiğimiz Emevi dinindeki namaz niyazların birer lanet unsuru olmaktan öte hiçbir işe yaramayacağını ilan etmiştir. Maun suresine göre bu namazları kılıp da insan haklarını çiğneyenler, riyakarlığı dine sokanlar, kitleleri ne dediğini anlamadan namaz kılmaya mecbur bırakanlar, dini inkar etmiş melunlardır. Ayrıntılar için bizim Maun suresi böyle buyurdu adlı eserimizin okunması lazımdır. Müdafaa-i hukuk işe buradan başlamalıydı. Maalesef bu yapılamamıştır. Hatta derdin bu olduğunun farkına bile varılamamıştır. Varılamadığı için de saltanatı ve hilafeti yıkılan Osmanlı'nın bu Emevi dinciliği aynen kalmış ve kurulan Diyanet aracılığıyla yasallaştırılmış, takviye edilmiş, resmileştirilmiştir. Gafleti demeyelim de hatayı meşrulaştırılan kurum Diyanet, kişi ise Diyanet'in başına getirilmiş bir müdafaa-i hukuk öncüsüdür. Rifat Börekçi. Önünde her zaman saygıyla eğilmeyi bir onur bildiğimiz bu kahraman müdafaa-i hukuk öncüsü, ne yazık ki deminden beri tahlile çalıştığımız meselelerle ilgili tefekkür açısından hiçbir anlam ifade etmemektedir. Yanına alıp payelendirdiği ve Diyanet'in kotarımını verdiği Ahmet Hamdi Akseki de aynen öyledir. Konunun ayrıntılarını eserimizin ikinci bölümünün ilk başlıkları altında okuyacaksınız. Batı Atatürk'ü neden yıkmak istiyor? Amacımız bölmek ve hükmetmek olmalıdır. Biz gerçek ideali dinmiş gibi davranacak çıkarcı bir grubu idareci olarak takdim etmeye çalışacağız. İngiliz baş tercümanı Ryan. Kurtuluş Savaşı günlerinde böyle yapıyorlardı. Sonraki zamanlarda da böyle yaptılar. 2000'li yılların Türkiye'sinde de böyle yapıyorlar. Başlığın altındaki söz, İngiliz İşgal Kuvvetleri'nin İstanbul'daki karargahında tercüman unvanıyla görev yapan en önemli casusların birinin sözcüsüdür. Ve elbette ki bu söz öncelikle Kurtuluş Savaşı günlerinde Damat Ferit ekiplerinin seçilip kotarılmasındaki haçlı niyet ve amacı deşifre etmektedir. Sonraki zamanların bütün namı diğer Damat Feritleri bu anlayışa uygun olarak seçilip iş başına özellikle ülkenin yönetim mevkilerine oturtulmaktadır. Bunun son devirlerdeki en yaman örneği ılımlı İslam ve Bob dönemi Türkiye'sinde yaşanmıştır. Dindar Cumhurbaşkanı İsterük'ün özellikle çıktığı ağızlara dikkatlice baktığınızda ifade ettiği gerçek anlam casus rayının sözündeki anlamın da kendisidir. Bu talep açıkça İslam dışıdır, din dışıdır. Allah ile aldatma zihniyetinin bir dışa vurumudur. Çünkü İslam'ın toplumsal görevlerin tevdidinde dindarlık diye bir kıstası ve talebi asla yoktur. Tek talep ehliyet ve liyakatin öne çıkarılmasıdır. Ehliyet ve liyakatle dindarlık arasında tercih gerektiğinde Kur'an ve peygamberin tereddütsüz tercihi ehliyet ve liyakat olmaktadır. Bunun aksine kanıt olacak tek söz ve uygulama gösterilemez. Buna kanıt olacak örnekse yüzlercedir. Çünkü dindarlık, nam-ı değer takva, Kur'an'ın açık beyanıyla insanlar arasında üstünlük sebebi yapılamaz. O sadece Allah ile insan arasında ve Allah katında bir üstünlük ve seçkinlik sebebidir. Müdafaa-i hukuk ve onun dahi başbuğu, bu gerçeği bildiği ve icabını yaptığı için Batı ve hizmetkarları tarafından düşman ilan edilmiştir. Çünkü bu gerçeği hayata geçirmek, Allah ile aldatanların ve emperyalist Batı'nın en önemli silahını elinden almak demektir. Batı, bir Müslüman imparatorluğun halkını Batı medeniyetine yaklaştırmakla itham denilen bir lideri neden saf dışı etmek istiyor? Burada suratımıza sadece haykıran değil, adeta tokat atan bir paradoks yok mu? Sadece bu paradoksun üstüne gitmek bile Atatürk konusundaki dinci ve dinsiz yanılgıları aşmaya yeter diye düşünmekteyiz. Ama bunun için dincilerin İslam'ın gerçeğinden, dinsizlerin de Atatürk'ün gerçeğinden rahatsız olma sürecini kapatma haysiyetini göstermeleri lazımdır. Ne yazık ki şu ana kadar bu haysiyeti ne dinciler göstermiştir ne de dinsizler. Evet, Batı bizzat kendi ifadesiyle Batıcı, İslam karşıtı bir adamdan neden rahatsızdır? Müslümanları düşündüğü için mi? Batı özellikle şeytanı İngiliz siyasetleri yıllar ve yıllar İslam dünyası ile Atatürk'ün arasını açmak için şu nakaratı tekrarlayıp ve tekrarlatıp durmuştur. Atatürk sizi bin yıllık dininizden uzaklaştırıp Batı'nın, Hristiyanlığın uydusu yaptı. Onun neyine güvenip de arkasından gideceksiniz? Böyle bir adamı hangi akılla örnek alacaksınız? Bu şeytani İngiliz stratejisi etkisini tam anlamıyla göstermiş ve Müslüman dünya birkaç lider ve aydın dışında Atatürk'e karşı cephe almıştır ve almaya devam etmektedir. Batı şeytanları işin bu küresel yanını hallettikten sonra Atatürk'ü anavatanında bitirmek için Türkiye içine yöneldiler ve tarihin en büyük anti-emperyalistlerinden biri olan Atatürk'ü vatanında yıkmanın çalışmalarını başlattılar. Maalesef içteki dinci ve dinsiz gaflet ve ihanetten aldıkları destek ve gördükleri işbirliği sayesinde bu ikinci etapta da başarıya ulaşmak üzeredirler. Yıllardan beri birçok eserimizde birçok kez sorduğumuz ana sorumuzu tekrar soralım. Batı Atatürk'ü neden saf dışı etmek istiyor? Ve bugüne değin kısmen cevapladığımız bu sorunun vicdan ve irfanımızda oluşan tam cevabını burada verelim. Batı Atatürk'ü kendisi açısından hayati önemde olan 3 gerekçeyle saf dışı etmek istiyor. 1. Atatürk'ün emperyalizme karşı başarılı olmuş idrak ve iradesinin Müslüman ülkelerde genelleşmesini önlemek. 2. Türkiye'yi çok tehlikeli olacak muhtemel bir Çin-Konfüçyanizm yakınlaşmasından mutlaka ve muhakkak uzaklaştırmak için İslam dünyasında egemen olan Arap-Emevi İslam'ına tam anlamıyla adapte edip kapitalist Batı hegemonyasına payandalık edecek güçlü bir partner yaratmak ve bu partneri uykularını kaçıran Çin-Konfüçyanizm tehdidine karşı kullanmak. Yani Osmanlıcılık ve horlatılmış hilafetçilik perdesinin arka planı budur. İslam dünyasında Kaddafi tarafından yükseltilen "Biz Çin ve Konfüçyanizm ile birlikte olmalıyız" sadasının Kaddafi'nin linç ettirilmesiyle sonuçlandığını ana eser sayfalarında ayrıntıladık. 3. Her şeye rağmen yükselen ve Huntington'un tahminine göre 2025'ten itibaren Hristiyanlığı nüfus bakımından da geride bırakacak olan İslam'ın akılcı, bilimci, Atatürk mirası sayesinde Arapçı, Emevici hurafe gaygayasından kurtularak yeni bir hamle ile insanlığı kucaklamasını önlemek. Bu söylediklerimi anlamak için ne kahin olmaya ne de allame olmaya ihtiyaç vardır. Batı'nın 100 yıl içinde yetiştirdiği iki kimliği Toynbee, ölüm 1975 ve Huntington, ölüm 2008, adam gibi okumak yeterlidir. Batı, andığımız üç gayeyi gerçekleştirmek için Atatürk karşıtı zihniyetlerin önüne şu zehirli aldatmaca çöreğini atıyor. Siz, Batı'ya akılcılık ve ilimciliğe adapte olmaya kalktıkça sadece rezil ve zelil olursunuz. Liderlik mevkiine yükselmenizin tek yolu İslam dünyasının başına geçmektir. Bunun çaresi ise laiklik ve Atatürk girdabından kurtulmaktır. Batı 2000'li yıllarda bir yandan bu zehirli İngiliz ABD çöreği ile uyuşturup güdümüne aldığı bazı zavallıları Müslüman coğrafyalar fatih ilan ederek petrolü bol, aklı kıt Orta Doğu ülkelerini avlamaya çalışırken öte yandan bu avladığı zavallıları o Müslüman ülkeleri vurmak ve sindirmek için eş başbakan ve tetikçi olarak kullandı. Hatta mesela Batı'nın bize en namert ambargoları koyduğu zamanlarda mertçe ve erkekçe yanımızda yer alan Kaddafi'yi mahvetmek için kullandı. Ne yazık ki onlar da bu kullanımı afiyetle, keyifle yuttular. 5. ayrımın sonu, sayfa 63.